Hayırlı akşamlar değerli dinleyenler. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şemden Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından yazılar paylaşacağız bu akşam. İlk olarak Halime Demireşik imzalı Yetişin Ömrümüz Tükeniyor başlıklı yazıyı sunacağız. Aralık ayıyla birlikte ömür nasibimizden bir yılı daha bitirmek üzereyiz. Küçükler, Allah ömür verirse bir yaş daha büyüyecek. Biz büyükler yaşlanmaya bir adım daha yaklaşacağız. Yeni bir yılı kimi insan müjde sayarken, kimileri ise bir ürperti sebebi olarak görür. Zaman, küçük bir çocuğun elini köpürtüp etrafa üfleyerek şişirdiği baloncukların havada uçup sönmesinden daha hızlı eriyip gitmekte. Daha dün annemizin küçük kızıydık, bugün anneyiz. Yarın bir bakmışız, nine oluvermişiz. Eskiden bu tür yakıştırmalara güler geçerdim. Şimdi ise yıllar bir ay hızında, aylarsa bir gün hızında bitiyor. Halbuki her gün ruhumuzun sokaklarında bir tellal bağırıyor. Yetişin ey ahali, ömür denen vefasız arkadaş arkasını dönüp kaçıyor diye. Her yeni yılı veya yaşı kutlayanlar geçen yıllarına dönüp gözyaşı döküyor mu? Her gelecek yılın hesabını yapıyoruz ya, geçen yılımızın muhasebesini yapıyor muyuz? Akıllı tacirler her geçen yılın kar veya zarar bilançosunu hazırlayıp gelecek yıla yeni bir planla girerken ya biz kulluğumuzun kar zarar bilançosu olan muhasebemizi hiç yaptık mı? Yoksa ufak tefek amellerimizle ebedi cenneti kazanmış olduğumuzu mu zannediyoruz? Bu dünyada ücretini ödemeden bir ev alamıyoruz. Ücretsiz pazardan istediklerimizi çantamıza dolduramıyoruz. Vize ücreti ödemeden bir ülkeye ayak basamazken ebedi cennet hayatımızın bu kadar ucuz olacağı düşüncesi bize şeytanın vesvesesinden başka nedir ki? Hasan Basri rahmetullahi aleyh ise Müslümanın hangi duygu derinliği içinde bulunması gerektiğini şöyle anlatıyor. Mümin, aziz ve celil olan Allah'ın buyurduğu şeyin tam da buyurduğu gibi olduğunu bilendir. Mümin, insanların amelce en iyisi, korku olarak en şiddetlisidir. Malından daha kadarını infak etse bile, neticesini gözle görmeden o işten emin olmaz. İyilik ve kulluğu arttıkça da Allah'tan ayrı kalma korkusu artar. Kurtulamıyorum, kurtulamıyorum der. Bugün gidişat maalesef akıllı bir tacirin gidişatı gibi değil. Bir taraftan elimizdeki en önemli ömür nimeti su gibi akıp gidiyor, biz de bir taraftan Allah'ın ihsan ettiği diğer nimetleri sefihçe har vurup harman savuruyoruz. Üzerimizdeki her nimetin hesabı var. Haramın cezası, helalin hesabı. Önce kendimizi ciddi bir muhasebeden geçirmeli, sonra da çevremizi uyarma vazifemizi yerine getirmeliyiz. Çünkü Rabbimiz emri bil maruf vazifesiyle hepimizi birbirimize zimmetlemiş. Sadece kendimizin iyi olması yetmiyor, etrafımızın iyi oluşundan da sorumluyuz. Dünya avucumuzun içinde bir tıkla her şeye ulaşıyor, her şeyi soruyor, her şeyi görüyoruz ama ibret alanlarımız çok az. Zaman israfı, mal israfı, insan israfı vesaire her türlü israfın haddi hesabı yok. Hazreti Ömer radıyallahu anh geliyor aklıma. Bir gün oğlu Asım'ın yanına giriyor. Asım o esnada et yiyormuş. Hazreti Ömer bu ne diye sorunca o da canımız çok istedi diye cevap veriyor. Ömer radıyallahu anh, bir şeyi çok istediğinde her zaman onu yer misin? Bir kişiye arzu ettiği şeyi yemesi israf olarak yeter buyuruyor. Hazreti Ömer bugün bizleri görseydi acaba ne derdi? Bugün evlerinin kıblesinden habersiz bir gençlik var. Annesi moda olan kıyafetin peşinde koşarken unutmuş onu dünyanın girdaplarında. İşi gücü para kazanıp onunla huzurun yakalanacağını düşünen babaların ihmal ettiği, kadınla erkek cinsi arasında kimlik bunalımı yaşayan delikanlılar var. Toplumun görmezden geldiği. Bir zamanlar hevesini alsın farz olunca yapar deyip her türlü rezil giysilerle büyümüş, Şimdi ise İmam Hatip sıralarına bırakılıp vicdanen rahatlamış annelerin başı örtülü, altı taytlı, alnı secdeye değmeyen, sokaklarda sigara içip gezen genç kızları var. Neden mi? Ömür sermayesini hunharca harcayan, gelecek hesabı yaptığı kadar geçmişini muhasebe etmeyen, dünyaya bir daha mı geleceğim, tadını çıkarayım mantığıyla ahireti unutan, evlat nimetinden hesaba çekileceğini unutanlar yüzünden. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de, "Dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcı şeytan Allah'ın affıyla sizi kandırmasın." buyuruyor. Bu dünyaya niçin geldiğimizi unutmayalım dostlar. Geçen yılımızı tevbe ve istiğfarla yıkayalım. Öyle teslim edelim kiramen katibin meleklerimize. Yeni gelen yılımız için niyet edelim kul olmaya. Niyet edelim ömür nimetini ve sahip olduğumuz diğer nimetleri Allah'a adamaya. Niyet edelim bir ebeveyn olarak, bir Müslüman olarak emri bil maruf, nehyi anil münker vazifemizi yapmaya. Rabbimiz eksiklerimizi tamamlasın, hatalarımızı setretsin, seyyiatımızı hasenata tebdil eylesin. Bizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dünyamızı güzel, ahiretimiz ondan daha güzel kılsın. Bizi razı olduğu amellere muvaffak eylesin. Salih ve sadıkların meclisinde hemdem eyleyip ruhumuzu Müslümanlar olarak alsın. Bizi kendisine nimet verdiği nebiler, sıddıklar, şehitler ve sakih kullarıyla haşreylesin. Amin. Halime Demireşik'in kaleme aldığı "Yetişin Ömrümüz Tükeniyor" başlıklı yazıyı paylaştık programımızda ilk olarak. Değerli dinleyenlerimiz, bir diğer yazıyla devam ediyoruz Sesli Dergi programına. Değerli dinleyenler, şimdi de Şefika Meriç'in kaleme aldığı "Sosyal Medya Çukurunda Sözü Çoğaltmak" başlıklı yazıyı paylaşacağız. Sözün terbiyesi, gözün terbiyesi, gönlün terbiyesi. Bu üç terbiye alanı, İslam'ın bizden hassas davranmamızı istediği sahaların en önemlileridir. Kalbimizi ve ruhumuzu menfi manada dış taarruzlardan koruyabilmek için sarsılmaz bir manevi zırha bürünmeye ihtiyacımız var. Bugün modernleşme hastalığına tutulan bakış açımız, idraklerimiz maalesef bizi içinden çıkamadığımız savrulmalara sürüklemektedir. Her geçen gün yeni gelişmelere muhatap olan topluma, İslam'ın ana çizgisinden sapmayacak tespit ve değerlendirmelerin getirilmesi de ayrıca bir gayret istemektedir. Müslüman için en büyük tehlike, şekil açısından Müslümanlığındaki eksikliklerden ziyade zihniyetinin savrulmasıdır. Zihniyet savrulması, vücuttaki kanın her zerresine iflah olmaz bir virüsün bir daha çıkmamak üzere girmesi ve sahibini öldürmesi gibidir. Hele bir de savrulma toplum olarak yaşanırsa, bu katlanmış ve daha feci bir felakettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini ölçü alarak, bugün hepimiz sarıp sarmalayan toplumsal bir probleme temas etmek istiyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: "Kişinin her duyduğunu söylemesi kendisine günah olarak yeter." Gerek bu hadisi şeriften, gerekse insanı dil terbiyesi hususunda eğiten diğer hadisi şeriflerden, Peygamber Efendimizin sükûta ne kadar ehemmiyet verdiğini görüyoruz. İnsanın ihtiyaç halinde konuşması ne kadar gerekliyse, boş yere konuşması da o kadar çirkin ve abestir. Diline hakim olamadığı için konuşmalarında gıybet, iftira ve benzeri günahların bolca işlenmesi de insanın vebal ve sorumluluğunu kat kat artırır. Söz emanettir, sır emanettir. Söylerken doğruyu söylemek şart olduğu gibi her doğruyu her yerde söylememek de gerekir. Neyin, nerede, nasıl ve kime söylenmesi gerektiğini bilmekse başlı başına bir akıl ve firaset eseridir. İnsanın kimden duyduğuna ehemmiyet vermeden, sözün nereye gideceğini düşünmeden, bir papağan gibi her duyduğunu tekrar etmesi, pek çok yalan ve iftiranın yayılmasına yol açtığı gibi, tamiri imkansız kalp kırıklıklarına ve ahirette karşısına çıkacak büyük kul haklarına sebep olur. Hayat kısadır. İnsan hayata bir gaye için gönderilmiştir. İnsanın en büyük gayesi, Allah'ın rızasını kazandıracak bir kulluk hayatıdır. İnsanı bu gayeye ulaştıran her türlü söz, davranış, düşünce ve duygu makbulken, insanı Allah'tan uzaklaştıran her türlü amel de kötüdür ve reddedilmiştir. İnsanın kötülüğü tek başına yapmasının bir suçu ve vebali vardır. Bir de bu suça alenilik eklenirse, kötülüğü yaymak, teşvik etmek, özendirmek ve normalleştirmek gibi birçok ek vebal de gündeme gelir. Bugün insanlar her duyduklarını nakledip çoğaltabilecekleri çok büyük imkanlara kavuşmuşlardır. Eskiden dedikoducular ev ev kapı kapı dolaşarak dedikodularına müşteri ararlardı. Bugünse sosyal medya kanalları dedikodunun başlayıp dünya çapında çoğaldığı, herkesin bilgisi olsun olmasın, doğru yanlış ayırt etmeksizin her şeyi konuşup durduğu bir alan haline gelmiştir. İnsanın ağzından çıkan her kelime kendisine nasıl bir sorumluluk yüklerse, sosyal medya kanallarında paylaşılan her yorum, her beğeni veya tavsiye de üzerine yüklenen bir başka sorumluluk şeklidir. İnsan neyi beğeniyor, neyi tavsiye edip neye yorumda bulunuyorsa, yarın hepsi toplanacak ve önüne konulacaktır. Bu manada bilmediğimiz bir konu veya şahıs hakkında yorumda bulunmak, duyduğumuz her şeyi doğru bile olsa yaymak en azından ahiret vebalidir ve bir kere daha üzerinde düşünmeyi gerektirir. İletişim unsuru görünümünde hatta masum bir irtibat aracı olarak gördüğümüz sorumlu sosyal medya araçlarını zikrettiğimiz hadisi şerif çerçevesinde düşündüğümüz zaman duyduğumuzu, gördüğümüzü, işittiğimizi paylaşma, aktarma işimizi hangi mantıklı zemine oturtacağız? Bu sorunun cevabı bizim sosyal medya ile ilişkimizi de ortaya koyacaktır. Mevzuyu biraz daha somutlaştıracak olursak, iyi niyetli olduğunu düşündüğümüz birçok paylaşımın aslında bir kul hakkı ihlali olduğunu unutmamak gerekir. Bugün literatürümüze giren sanal gerçeklik, hayatımızın gerçek boyutunun önüne geçmiş durumdadır. Mesela önceden fotoğraf diye tanımladığımız kağıttan ve boyadan oluşan objenin yerini ışıktan ve farklı kodlardan oluşan renkler almış durumda. Ve biz buna da fotoğraf diyoruz. Ama aslında ışıktan ve renklerden oluşan fotoğrafı sadece görebiliyoruz. Elimize alamıyoruz, dokunamıyoruz, bir nesne olarak bir başkasına gönderemiyoruz. Bunun gibi birçok alanda oluşan değişim, hayatımızdaki alışkanlıklarımızı ve ihtiyaçlarımızı görme şeklimize de tesir etti. Sosyal medyada sözün çoğaltılması, görüntü ve sesli materyallerin çoğaltılmasının insani ve İslami bir sorumluluğu var mıdır? Bu soruya fıkhi bir cevap verilebilir. Ancak konuyu yukarıda ifade edilen hadisi şerif çerçevesinde düşündüğümüz zaman biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Ortak sohbet grupları hariç, yani sohbet gruplarına her ne kadar insan kendi isteğiyle dahil olmuş olsa bile, bu grupların kurulma maksadı eğer malayani ise bunun da sorumluluğu vardır. Kişiye özel gönderilen mesajlardan tutun da sosyal medya sitelerinde kendisinin izni olmadan paylaşılan fotoğraflar, yine haberi olmadan etiketlenmeler veya izni olmadan telefonuna gönderilen farklı bildirimler acaba hangi hukuk çerçevesinde değerlendirilmelidir? Mesela iyi niyetli bir şekilde gönderilen bir cuma mesajı, bir kandil tebriği, alıntı yapılarak hatta muhtevasına bakmadan kendisine gelen bir mesajı telefon rehberinde olan herkese bir anda göndermek acaba nasıl bir hizmet anlayışının ürünüdür? Ayet-i kerimeleri, hadis-i şerifleri anlık paylaşımlarımızda kullanmamız acaba onların daha çok okunup hemen uygulanmasını mı sağlıyor yoksa insanlarda bir bezginlik ve mesajı açmadan silmeye mi sebep oluyor? Ayrıca sosyal medyanın ne kadar kitleleri kışkırtan özelliği olduğu yakın dönemde dünyada ve ülkemizde yaşadığımız olaylardan açıkça görüldü. Bir insanın söylemediği bir sözü söylemiş gibi veya yazmadığı bir yazıyı yazmış gibi sunan, sosyal medya maharetiyle bunu kendisine meslek edinen insanlar olduğu aşikarken, bu mecraları kullanarak tebliğ yapıldığı hatasına düşmemek gerekir. Müslümanın haber kaynağını kullanma ölçüsü ayeti kerimede belirlenmiştir. Kendisine bir haber ulaştığı zaman mutlaka o haberin kaynağını araştırmalı, doğruluğunu veya yanlışlığını teyit etmelidir. Ayet-i Kerime şöyledir. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse, onun doğruluğunu araştırın. Yoksa bilmeden bir topluluğa kötülük edersiniz de, sonra yaptığınıza pişman olursunuz. Hucurat 6. Telefonumuzda bir sosyal medya aracılığıyla düşen haberin kaynağının fasık bir kaynak olduğu hususunda kesin bir hükme varmak her zaman mümkün olmasa da, bilmediğimiz bir kaynaktan gelen her haberi yaymak da herhalde doğru olmasa gerekir. Meseleye iki taraflı bakmamız lazım. Hem haberi çoğaltan, yani her duyduğunu bir başkasıyla paylaşan, yayılmasına sebep olan, hem de bu çoğalma ve paylaşıma maruz kalan. Her iki durum da içinde bir takım problemler barındırıyor. Müslüman, elinden, dilinden bir başkasının zarar görmediği kişi olduğuna göre, bir kimseyi telefonuna gönderdiği bir mesajla da rahatsız etmemeli. E-postalarına gönderdiği ortalık bilgisiyle zamanını çalmamalıdır. Kişinin dikkat kesildiği bir işte, okurken, yazarken, düşünürken, çocuğuyla ilgilenirken, araba kullanırken vesaire, hayatın her anında olur olmaz mesajlarla dikkatini dağıtmak, gereksiz haberlerle gönlünü ve zihnini bulandırmak da ayrı bir kul hakkıdır. Kişi bir dakikalık bir mesaj veya video gönderdiğinde, gönderdiği kadar kimsenin dakikalarını, saatlerini çaldığının farkında olmalıdır. Gönderdiği mesajın buna değip değmeyeceğine dikkat etmeli, herkesi kendisi gibi boş olarak düşünmemelidir. Kaldı ki bu işin problemli taraflarından biri de mesaj ve iletilere maruz kalan birinin her gün belli bir zamanını ayırıp o mesajları silmeyle meşgul olarak kıymetli zamanını kaybetmesidir. Burada da yine zamanı çalarak başka bir kul hakkı ihlali söz konusudur. Ayrıca mesajların gönderildiği zamanlarda insanların genel olarak istirahatte olduğu zamanlar olmamalıdır. Kısaca, bugün iletişim araçlarının insanı çektiği çukur aşikar ki büyük bir günah çukurudur. Her tarafından fitne, fesat ve ahlaksızlık akan bu büyük çukurda her ne kadar iyi niyetli bir şeyler yapma düşüncemiz olsa da içinde bulunduğumuz alan devasa problemleri barındıran bir alandır. Girişte ifade ettiğimiz gibi kendimizi dış faktörlerden koruyabilmek için manevi zırhımızın kuvvetli olması gerekmektedir. Bu manevi zırhsa bizi gönüllü olarak girdiğimiz günah çukurlarında yeteri kadar koruyamaz. Hele sosyal medyanın çukurlarında tebliğ yapma düşüncesi ise sanal bir yanılmadan öteye geçmez. Biz kendi usulümüzde, kendi mevzimizi koruyarak, sözü sözün sahibinin ölçülerinde çoğaltarak, çoğaltırken de kimsenin hakkını ihlal etmeden bu vazifemizi yerine getirmeliyiz. Modern bakış açısıyla ya da modern hayatın nefislere sunduğu cazip tekliflerle doğruya ulaşamayız. Bizim tarafımız, çizgimiz ve duruşumuz net olmalıdır. Ve selam. Değerli dinleyenler, Şefika Meriç'in kaleme aldığı Sosyal Medya Çukurunda Sözü Çoğaltmak başlıklı yazıyı paylaştık programımızda. Evet, son olarak Nurten Çevikoğlu imzalı Ailenin Çocuk Terbiyesindeki Rolü 3 başlıklı yazıyı paylaşalım ve bu akşamlıkta Sessiz Dergi'yi noktalamış olalım. ahiret hayatının malı, mülkü, servet ve makamı ise Allah'a kulluktan geçer. Bu dünyada Allah'a kul olarak güzel söz ve davranışlarda bulunan, kısacası salih ameller ve sadakayı cariyeler biriktiren insanlar, o dünyada biriktirdikleri bu güzel azıkla mutlu olurlar, yüzleri güler. Ama anne babalar ve onların yetiştirdiği çocuklar, bu dünyada kul hakkı, günah ve kötü ameller biriktirmek suretiyle yaşayıp ölmüşlerse, ahirette de karşılarına bu topladıkları çıkacaktır. Zira ahiret yurdu, biriktirme yeri değil, biriktirilenlerin neticelerinin görüldüğü karşılık yurdudur. Buradan kim ne yüklenip gitmişse, heybesinden sadece onlar çıkar. Gerçek merhamet, çocuğun ayağına diken battığında üzülmek değil, bedeni günahla kirlendiğinde uykusuz kalabilmektir. Gerçek sevgi, biraz daha uyusun diyerek çocuğu namaza kaldırmamak değil, hiç cehennem azabı çekmesin diye etrafında pervane olmaktır. Biz imanımız sebebiyle sonsuz bir ahirete nasıl inanıyorsak, orada amellerimizin karşımıza çıkacağından nasıl eminsek, eş ve evlatlarımızın sorumluluğundan hesaba çekileceğimizden de o kadar emin olmalıyız. O gün yüz akıyla büyük ve zorlu hesap gününden kurtulmak istiyorsak, dünyadaki bazı sıkıntı ve meşakkatleri gönül rahatlığıyla göğüslemek mecburiyetindeyiz. Her şeyin bir bedeli vardır. İyiliğin karşılığı iyilik, kötülüğün cezası da kötülüktür. Kötülük yapmaya devam ettiği halde karşısına iyilik çıkacağını ummak ne büyük bir gaflet ve aldanıştır. Bu, toprağa diken ekip de karşılığında sebze meyve devşireceğini düşünen bir insanın kendisini kandırması gibidir. Çocuklar bizim toprağa attığımız tohumlar gibidir. Onlara ne kadar itina gösterir, yabancı otlardan ne kadar korur, ihtiyacı olan suyu, toprağı, ışığı ne kadar temin edersek o kadar serpilir, büyür. Onu ne kadar kendi haline bırakırsak, yaşaması için gerekli şeylerden ne kadar mahrum edersek o kadar perişan olur ve bizi de perişan eder. Anne baba çocuklarının eğitim ve gelişiminden birinci derecede sorumludur. Kendisi ne öğreteceğini, nasıl öğreteceğini bilmiyorsa bilen kimseleri bulmak ve çocuklarının bu ehil insanlardan istifade etmesini temin etmek de yine ebeveynin sorumluluğundadır. Para verip gönderdiği bir okul veya dershaneyle ne kadar ilgileniyorsa, çocuğunun ahiret alemi için eğitim ve terbiyesiyle de en az o kadar ilgilenmesi gerekir. Aksi halde dünyayı ahiretin önüne geçirmiş olur ki neticesi malumdur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Hepiniz çobansınız ve yine hepiniz güttüğünüz sürüden sorumlusunuz." buyurmuştur. Daha önce de dediğimiz gibi, çocuklar anne babaya verilmiş ilahi bir emanettir. Emanete riayet etmek ve onu gözetmekse dinimizin en önemli emirlerindendir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sakın bile bile Allah'a ve peygambere hıyanet etmeyiniz. Aranızdaki emanetlere de hıyanet etmeyiniz. Enfal 27. O müminler ki, emanetlerine ve ahiretlerine riayetkardır. Müminun 8. İmam-ı Gazali Hazretleri çocuğun anne baba yanındaki konumunu şöyle anlatıyor. Çocuk ebeveynin yanında bir emanettir. Onun tertemiz kalbi her nakış ve suretten hoş, berrak ve mücerret bir cevherdir. Neye meylettirilirse ona meyleder. Kendisine hayırlı, güzel şeyler öğretilirse hayır üzere büyür. Dünya ve ahiret mutluluğuna kavuşur. Anne babası onun sevabına ortak olur. Eğer şerre alıştırılır, bu doğrultuda yetiştirilirse, şaki olup dünyada da, ahirette de helak olur. Çünkü ondan velisi sorumludur. Bununla birlikte çocuklar, Allah Teala'nın ana babaya ihsan ettiği nimetlerdir. Her nimetin kendi cinsinden bir şükrü vardır. Eğer nimetin şükrü yerine getirilmez veya nankörlük edilirse nimet elden gider. ana baba kendisine bahşedilen evlat nimetini İslam itikat ve ahlakıyla terbiye etmeli ve bu surette nimetin şükrünü ifa etmelidir. Aksi halde çocuk anne baba için daha bu dünyada bile büyük bir fitne ve imtihan sebebi olabilir. Anne baba bütün tedbirleri aldığı, elinden geleni yaptığı halde evladı gönlünün istediği şekilde Allah'a kulluk yapmıyor olabilir. Bu da Rabbimizin çetin imtihanlarından biridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Nuh gibi bir yüce peygamberin evladının babasının yolundan gitmediği, kafir kimselerle beraber azgın suların altında kalarak helak olduğu anlatılmaktadır. Rabbimiz bu şekilde imtihan olacak anne ve babaları da yaşanmış bu misalle teskin ve teselli etmektedir. Bizim vazifemiz üzerimize düşeni yapmaktır. Kalplerde hidayeti tecelli ettirecek olan, gayret ve fedakarlıklarımızın neticesini verecek olan Allah Teala'dır. İnsan kendi niyet, gayret ve fedakarlıklarını ortaya koyar. Rabbimiz de onun niyet ve amelinin karşılığını bazen bu dünyada hemen gösterir, bazen de mükafat ve karşılığını ahirete erteler. Her iki halde de kula düşen seferdir, zafer değil. O kulluk vazifesini yerine getirmek için azami gücünü sarf eder. Rabbimiz imtihan icabı onun bu amelinin karşılığını bazen bu dünyada, bazen de öbür dünyada verir. Her iki halde de kula düşen sabır, şükür ve teslimiyetten vazgeçmemesi ve dünya imtihanını kaybetmemesidir. Zira bazen varlık, bazen de yokluk imtihanı kaybetmeye sebep olabilir. Ancak anne babaların üzerine düşen sorumluluğu unutup ihmal ederek her şeyi kadere havale etmesi de uygun bir davranış değildir. Bu dünyada kendi gönlünü ve vicdanını teskin etse de herkesin yaptığının zerre miktarınca unutulmadığı o günde ilahi adalet önünde hesap kolay değildir. Hasılı evladın yetiştirilmesinde aileye düşen pay büyüktür. Ailenin verdiği ilk manevi terbiye çocuğa iyi işlenmişse tesiri ömür boyu kalıcı olur. Aileden başka bu vazifeyi yerine getirecek başka bir müessese yoktur. Rabbimiz salih ve saliha nesiller yetiştirmek hususunda bizleri muvaffak kılsın. Dünyanın süsü, ziyneti ve fitnesi demek olan evlat imtihanından bizleri yüz akıyla çıkarsın. Bize neslimizden sadaka-i cariye olacak ameller ve evlatlar nasip eylesin. Bizi unutarak hatayla yaptığımız şeyler yüzünden hesaba çekmesin. Kusurlarımızı örtsün, seyyiatımızı lütfuyla hasenata tebdil eylesin. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Nurten Çevikoğlu'nun kaleme aldığı Ailenin Çocuk Terbiyesindeki Rolü 3 başlıklı yazıyı paylaştık programımızda son olarak. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Aralık 2017 sayısından yazılar paylaştık sizinle ve böylelikle programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yarın yeniden Erkam Radyo'da Sesi Dergi'de buluşabilmek ümidiyle. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.